Ayrım 43.
Sayfa 494. Yakovlukiç adamın dimdik duruşundan, yıllarca memur olarak hizmet etmiş bir kimsenin sezişiyle gelenin önemli bir kişi, bir üst olduğunu anladı. Yıpranmış çarıklarının topuklarını hemen saygı ile birbirine vurarak şaklattı. Şaşkınlıkla, "Sayın Başkanımız, Efendimiz, demek gelen sizsiniz. Allah'ım bilseniz ne kadar sabırsızlıkla bekliyorlar." dedi. "Götür beni öyleyse oraya." Yakovlukiç hiç de yaratılışına uymayan bir acelelikle bir an önce hizmette bulunmak isteğiyle yanıp tutuşuyormuş gibi Polosev ile Liatevski'nin oturdukları odanın kapısını ardına kadar açtı. "Daha önce bildiremediğim için özür dilerim Aleksandr Anisimoviç," dedi. "Çok saygıdeğer bir misafirimiz var." Gelen adam ardına kadar açılmış olan kapıdan girdi. Kollarını sahnede rol yapıyormuş gibi iki tarafa açarak içeridekileri kucaklamak istediğini belirten bir hareketle "Günaydın sevgili mahpuslarım benim," dedi. "Burada yüksek sesle konuşabiliriz değil mi?" Masanın önünde oturan Polosev de her zamanki gibi kendini kayıtsız bir tavırla yatağa atmış olan Liatevski de sanki hazır ol emrini işitmişçesine birden ayağa fırladılar. Gelen adam Polosev'i kucakladı. Liatevski ise yalnız sol eliyle bağrına bastı. "Çok rica ederim oturun beyler, kendimi tanıtayım. Ben Albay Aksaçlı. Size emirleri gönderen bendim. Ama bugün kaderin bir cilvesiyle Bölge Tarım Müdürlüğü mühendisiyim. Gördüğünüz gibi sizleri teftiş etmek için gelmiş bulunuyorum. Pek fazla vaktim yok. Size hemen durumu açıklamalıyım." Yeni gelen adam subaylara oturmalarını söyledikten sonra biraz önceki gibi tütünden kirlenmiş dişlerini göstere göstere gülümseyerek sözde dostça bir tavırla "Ne kadar da fakir yaşıyormuşsunuz. Bir misafiri ağırlayacak bir şeyiniz bile yok. Gerçi benim için önemli değil. Asıl değinmek istediğim beni ağırlamanız değildir. Ben başka yerde de yemek yerim. Sizden ricam hiç olmazsa arabacımı doyurmanızdır. Sonra hiç olmazsa etrafı gözetlemek için tedbirler alın." Polosev hemen bu sözleri emir saydığını belirten bir tavırla kapıya koştu ama albayın iri yarı arabacısı kapıdan içeri girmişti bile. Üstelik elini serbestçe Polosev'e uzatmıştı. "Gününüz aydın olsun yüzbaşım," diyordu. "Bizim törelere göre biliyorsunuz eşik üstünde el sıkışılmaz. Burada kalmama izin verir misiniz efendim? Merak buyurmayın, gözetleme işini yoluna koydum," dedi. Gelen adam derine gömülmüş kül rengi gözlerini bir Polosev'e, bir Liatevski'ye çevirerek hep gülümsüyordu. "Tanışmanızı rica ederim sayın subaylarımız. Teğmen Kazantsev. Ev sahiplerimize gelince siz herhalde onları zaten uzaktan tanıyorsunuz değil mi Bay Kazantsev? Haydi şimdi iş başına. Önce şu bekar masanızın etrafına bir oturalım." Polosev çekingen bir tavırla "İzin verirseniz size bir ikramda bulunalım," dedi. "Şöyle sade bir yemek yesek ne dersiniz? Allah ne verdiyse hep beraber paylaşırız." Albay soğuk bir tavırla "Çok teşekkür ederim, gereği yok," dedi. "Önce konumuz neyse onu görüşelim. Çünkü benim hiç vaktim yok. Haritayı verir misiniz Teğmen?" Teğmen Kazantsev ceketinin iç cebinden dörde katlanmış 1/10 ölçeğinde Azov Karadeniz bölgesi haritasını çıkarıp masanın üzerine yaydı. Dördü birden haritanın üzerine eğildiler. Albay düğmelerini çözdü, serbestçe açtığı keten ceketinin yakasını düzelttikten sonra cebinden mor bir kalem çıkardı. Onunla hafif hafif masaya vurarak "Benim soyadım sandığınız gibi Aksaçlı değil, Nikolski'dir. Çar ordusu genel kurmayına bağlı bir albayım. Burada gördüğünüz harita fazla ayrıntılı değil ama yapacağınız harekat için daha küçük ölçeklisine ihtiyacınız yok. Ödeviniz şu, emrinizde 200 kadar süngü ya da kılıç kullanan faal adam var. Bunlar buradaki komünistleri yok ettikten sonra uzayıp gidecek küçük çatışmalara girişmeden, ulaştırma kollarının yolunu keserek doğru Kızıl Şafak Sofuzu'nun üzerine yürüyeceksiniz. Orada gerekeni yapar, 40 tüfekle yetecek kadar cephane ele geçirirsiniz. Şimdi işin en önemli tarafına geliyorum. Orada elinize bütün parçaları tam, aynı zamanda hiç kullanılmamış portatif toplar ve ayrıca bindirilmiş toprak geçecek. Bunları yine Sofoz'dan elde edeceğiniz 30 kadar kamyona yükledikten sonra hızla doğru Milerova'ya gidersiniz. Çok önemli bir şey daha var. Görüyorsunuz ya, size ne kadar önemli ödevler veriyorum. Bu söyleyeceğim sizin için kaçınılmaz bir zorunluluk olacak. Bu konuda size kesin emir veriyorum yüzbaşı. Milerova'ya gidince orada dağınık bir halde bulunan alaya baskın yapacaksınız. Tekrar bir araya gelmesine fırsat vermeyecek, ansızın üstüne yürüyecek, onu silahsız ele geçirecek, erlerin elinde ne kadar silah varsa hepsini alacaksınız. Size katılacak olan Kızıl Ordu erlerini silah altına alacak, sonra onlarla beraber kamyonla Rostov'a gideceksiniz. Gerçi size bu ödevlerin yalnız ana hatlarını veriyorum ama birçok şeyler sizin yapacağınız hareketlere bağlı olacak. En kötü durumu düşünelim. Eğer Milerova'ya yapacağınız bu yürüyüş sırasında düşmanın şiddetli bir karşı koyuşu ile karşılaşırsanız, o zaman Milerova'nın etrafında dolaşıp Kamensk üzerine yürüyeceksiniz. İşte şu yönden. Albay bunu söylerken mor kalemle haritanın üzerinde düz bir çizgi çizmişti. Kamensk'te sizi kendi birliğimle ben karşılayacağım yüzbaşı. Bir an sustu, sonra devam etti. Kuzeyden sizi binbaşı Savvatayev'in destekleyeceğini sanıyorum ama siz ona pek güvenmeyin. Bu işleri kendi kuvvetlerinizle başarmaya çalışın. Dediğim gibi birçok şeyler yapacağınız bu harekata bağlıdır. Bunu anlamalısınız. Söz konusu olan Milerova'daki alayın silahsızlandırılması, ellerindeki bütün ateşli silahların sizin elinize geçmesi. Bence en önemli iş budur. Ne kadar az silahlanmış olurlarsa olsunlar, ellerinde ne de olsa bir topçu bataryası var. Böyle bir bataryanın elimize geçmesi birçok bakımlardan işinize yarar. Sonradan Kamensk'te Rostov'u ele geçirmek için çarpışmalara başlarız. Bu arada öyle tahmin ediyorum ki Kuban'daki, Terek'teki kuvvetlerimiz de yardımımıza yetişirler. Ondan sonra da müttefikler bize yardım ederler. Böylece güneyi tamamen elimize geçirmiş olacağız. Şunu da göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim sayın subaylar. Tarafımızdan planlanmış olan bu hareket tehlikelidir. Birçok tehlikeleri vardır ama başka bir çaremiz de yok. Eğer tarihin içinde bulunduğumuz 1930 yılında bize sunduğu bu fırsattan yararlanmazsak imparatorluğa veda edeceğiz. Çaresiz bölge bölge küçük sabotaj hareketlerine başvurursunuz. İşte size benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi buyurun siz konuşun Yüzbaşı Polovsev. Kısaca düşüncelerinizi açıklayın. Şunu da belirtmek isterim ki daha köy meclisine uğramam. Buraları kontrol ettiğimi bildirmem. Sonra da kendi bölgeme dönmem gerekiyor. Sizin anlayacağınız ödevle gelmiş bir kişi, Tarım Bakanlığı'na bağlı bir tarım mühendisi olduğum için vaktim dardır. Bu yüzden sözleriniz ne kadar kısa olursa o kadar iyi olur. Polovsev albayın yüzüne bakmadan boğuk bir sesle ''Sayın albayım bana bir ödev veriyor, genel hatlarını çiziyorsunuz ama bize elle tutulacak bir destekten söz açmadınız. Sofuz'u ele geçirmesine geçiririm ancak öyle sanıyorum ki onu ele geçirdikten sonra Kazakları ayaklandırma işine girişecektik. Oysa siz beni hiçbir eksiği olmayan düzenli bir Kızıl Ordu alayı ile savaşa gönderiyorsunuz.'' Şu andaki imkanlarımızla kuvvetimize göre bu size yerine getirilmesi imkansız bir ödev olarak görünmüyor mu? Yola çıktığımız anda diyelim ki karşıma bir tek tabur çıktı. Bu durumda beni tam anlamıyla ölüme göndermiş olmayacak mısınız? Albay Nikolski parmaklarını bükerek masaya hafif hafif vurdu. Alaylı alaylı gülümseyerek... Bana öyle geliyor ki size yüzbaşılık rütbesini boşuna vermişler. Eğer çetin bir durum karşısında kararsızlığa kapılıyor, tasarladığınız planın başarısızlığa uğrayacağını düşünüyorsanız, Rus ordusu subayı olarak 5 para etmezsiniz. Sakın kendi aklınıza uyup da bir şeyler uydurmaya, kendi kendinize planlar yapmaya kalkışmayın. Demin söylediğiniz sözleri nasıl değerlendirmeli? Bizimle beraber hareket edecek misiniz yoksa sizi saf dışı mı edelim? Polovsev ayağa kalktı. Geniş alınlı başını eğerek yavaşça ''Sizinle beraberim albayım, emredersiniz. Yalnız bu plan başarıya uğramazsa harekattan siz sorumlu olacaksınız.'' dedi. Albay Nikolski neşesiz bir tavırla gülümseyerek ayağa kalktı. ''Orası sizi ilgilendirmez yüzbaşı.'' dedi. Albay ayağa kalkınca Teğmen Kazantsev de yerinden kalkmıştı. Nikolski Polovsev'e sarıldı. Cesaret, tekrar tekrar söylüyorum. Eski imparatorluk ordusundaki subay kadrosunda eksik olan tek şey cesarettir. Kiminiz ortaokul öğretmeni, Kiminiz tarım mühendisi olarak uyuştunuz, kaldınız. Peki sorarım size, törelerimiz ne oldu? Rus ordusunun dillere destan olan töreleri ne oldu ha? Onları unuttunuz mu? Neyse, zararı yok. Siz yalnız verilen emre uyup, sizin yerinize her şeyi düşünenlerin sözlerini yerine getirin yeter. Sonra her şey tıkırında gider. Boşuna dememişler ya, iştah yemek yerken açılır diye. Sizi günün birinde Novorossiysk'te ya da diyelim Moskova'da bir orgeneral olarak görmek isterim. Sizin bu insanlardan kaçar halinize bakılırsa birçok şeyleri başarabilirsiniz. Sizden daha çok şeyler beklenebilir. Haydi Kamenks'te buluşmak üzere. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ayaklanma emri her yerde aynı anda verilecek. Hele bizim direniş gruplarının bulunduğu bölgelerde özel titizlikle yerine getirilecek. Bunu siz de herhalde çok iyi anlıyorsunuz. Haydi Allah'a ısmarladık. Kamenks'te buluşmak üzere. Polosev gelenlerle soğuk bir tavırla kucaklaşıp odanın kapısını açtıktan, misafirlerini uğurlarken sofada heyecanla bekleyen Yakov Lukiç'le göz göze geldikten sonra bir iskemleye oturacak yerde kendini döşeğin üzerine attı. Bir süre sonra sırtını pencereye dayamış olan Liatevski'ye, ''Siz hiç böyle bir palavracıyı ömrünüzde gördünüz mü?'' diye sordu. Liatevski hakaret eder gibi elini salladı. ''Canım siz Rus ordusundan başka ne bekliyorsunuz? Asıl sizin şu soruya bir karşılık bulmanızı isterdim Bay Polosev. Ben hangi şeytana uydum da sizinle işbirliği yaptım? Bunu söyler misiniz bana?'' O gün acı bir şey daha oldu. Teke Trofim kuyuya düşüp boğuldu. Hiçbir yerde rahat etmeyen, geceleri sabahlara kadar oradan oraya serseri serseri dolaşan Teke, herhalde gece azgın köpek sürüsüne rastlamış. Bunlar da hayvanı kolhoz binasının yanında bulunan kuyunun üzerinden atlamaya zorlamışlardı. Kuyunun kapağı artık iyice ihtiyarladığı için her şeyi ihmal eden Şukar Dede yüzünden akşamdan açık kalmış, azgın köpeklerin peşinden koşması üzerine korkuya kapılan ihtiyar Teke, kuyunun üzerinden atlayayım derken herhalde ezilmiş ayak tırnakları kuyunun kenarına tutunamadığından dengesini kaybederek aşağıya düşüp boğulmuştu. Akşam olup da Şukar Dede tarladan saman yüklü bir arabayla dönüp de atlarına su vermek için kovayı kuyuya daldırdığı zaman kovanın bir şeye çarptığını fark etti. İpe bağlı kovayı su almak için oradan oraya sürükledi ama onu bir türlü suyla dolduramıyordu. Bunun üzerine birden korkunç gerçeği kavrayarak yakınını kaybetmiş bir insanın hüzün dolu gözlerini damın herhangi bir köşesinde eski düşmanını bulmak ümidiyle dolaştırdı. Ama hiçbir şey göremedi. Trofim hiçbir yerde yoktu. Şukar Dede acele acele samanlığa gitti. Oradan da koşarcasına bahçe kapısının dışına çıktı. Hayır, hiçbir yerde Trofim'i bulamadı. O zaman gözyaşları içinde, üzüntüsünden şaşkın bir halde Davidov'un bulunduğu müdürlük odasına girdi. Sedirin üzerine çöktü. İşte Sioma, evladım. Sonunda bir felaket daha gelip çattı başımıza. Bizim Trofim mutlaka kuyuda boğulmuştur. Gel seninle gidip bir çengel bulalım. Onu oradan çıkaralım, olmaz mı? Davidov gülümsedi. Ne o? Üzülüyor musun yoksa? Diye sordu. Her zaman onu keselim diye yalvarıp duran sen değil miydin? Şukar Dede öfkeyle, sen benim yalvarmama ne bakıyorsun? Diye bağırdı. Kesin dediğim vakit kesmediniz ya, sen ona bak. Ama şimdi ben onsuz nasıl yaşarım? O beni her gün korku içinde yaşatıyordu. Sabahtan akşama kadar elimde kırbaçla bekler durur, kendimi ondan korumaya çalışırdım. Peki şimdi nasıl yaşayacağım? Can sıkıcı, bomboş bir yaşama. Hani neredeyse şeytana uyup kendimi de kuyuya atacağım geliyor. Aramızda bir dostluk mu vardı sanki? Hayır, hiç bile değil. Yalnız dövüşmek için bir araya gelirdik. Bazen o Allah'ın belası yaratığı yakalar, boynuzundan sımsıkı tutar. Buraya baksana Trofim, it oğlu it seni. Artık o kadar genç bir teke değilsin ki. Bu kadar kini nereden buluyorsun? Nasıl oluyor da bu yaşında bana bir saniyecik nefes aldırmayacak kadar atılgan olabiliyorsun? Hep de gözetlersin beni. Ya arkadan, ya yandan, bir fırsatını bulup toz vurmak için. Oysa şunu anlaman gerekir ki ben hasta bir insanım. Sende şu kadarcık insaf varsa bana acıman gerekir diye söylenirdim. O da bana donuk gözleriyle bakar dururdu. Gözlerinde insanca hiçbir şey göremezdin ki. Hele bana karşı acıma falan hiçbir şey yoktu. Ben de kırbacımla şöyle bir sırtına vurur, arkasından "Defol şuradan, yere batasıca, ahlaksız, namussuz, insan sana laf anlatabilir mi yani?" diye bağırırdım. O zaman arka ayaklarını savura savura şöyle bir 10 adım kadar koşar, ileride durup sanki karnı çok açmış gibi ot yemeye başlardı kerata. Bir taraftan ot yerken bir taraftan da o düğme gibi hareketsiz gözleriyle beni gözetlerdi. Herhalde boş bulunduğum bir anı yakalamak için. Yani senin anlayacağın onunla beraberken hayatımız çok hareketliydi. Tabii onun gibi bir budalayla, daha doğrusu budalanın budalası, aptal bir varlıkla anlaşamadım. Öyleyken bak şimdi boğuldu da arkasından acınıp duruyorum. Birden büsbütün renksiz oluverdi yaşayışım. Şukar dede bunları söyledikten sonra üzüntüyle hıçkırdı. Kirli basma gömleğinin koluyla yaşlanan gözlerini sildi. Davidov'la Şukar komşu avlulardan birinden çengel bulup artık vücudu suda epey şişmiş olan Trofim'i kuyudan çıkardılar. Davidov Şukar'ın yüzüne bakmadan "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu. Şukar dede gene hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaşlanan gözlerini sile sile "Sen git devlet işlerini yönet Siyomuşka. Ben onu kendi başıma gömerim. Bu işler senin gibi genç adamlar için değil, ihtiyar adamlara göre bir iş bu. Ben o çapkını gerektiği şekilde defneder, mezarının başında oturur biraz ağlarım. Onu kuyudan çıkarmama yardım ettiğin için çok, çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Yoksa kendi başıma dünyada yapamazdım bunu. Bu koca boynuzlu herif. Şimdi en aşağı 3 pud gelir. Bedavadan verilen yemlerle şişmanladı kerata. Belki de asıl bu yüzden boğulmuştur. Daha zayıf olsaydı kuyunun üzerinden sıçrar giderdi. Bir şeycik de olmazdı. O köpekler ödünü patlatmışlardır. O da deli gibi o kuyunun üzerinden atlamaya kalkışmıştır. Zaten deli değil de akıllı olsaydı ne çıkardı? Böyle bir ihtiyar budalanın aklından ne beklersin? Sen Siyomuşka, ne olursun bana acı da bir parçacık para ver. 1/4'lük vodka alayım. Akşam samanlıkta onu anar, ruhunu şad etmek için şerefine içerim. Bizim koca karının yanına gitmek istemiyorum. Ne diye gideyim? Hem gitsem ne olacak yani? Bütün sinir sistemim bozulacak. Hepsi o kadar. Sonra bizim karıyla tekrar dövüşelim mi yani? Böyle şeyler artık benim yaşıma göre değil. Onun için iyisi mi kendi kendime bir parçacık içer, ruhuna dua ederim. Sonra atlara su verir, uykuya dalarım. Doğrusu bu. Davidov elinden geldiği kadar gülümsediğini belli etmemeye çalışarak bir 10'luk verdi. Sonra kolunu Şukar'ın dar omuzlarına sararak "Sen onun için pek üzülme dede. Gerekirse sana yeni bir teke alırız," dedi. Şukar dede acı acı başını salladı. "Onun gibi bir tekeyi parayla satın alamazsın. Dünyada böyle bir teke daha yoktur. Yeni bir teke de alsan üzüntüm geçmez." Sonra elinde kürek kamburlaşmış bir halde yürümeye başladı. Bu derin üzüntü içinde öylesine dokunaklı, öylesine zavallı, aynı zamanda gülünç bir hali vardı ki. O gün Gremye Çilok'ta küçük büyük olaylarla dolu geçen gün işte böylece sona erdi.